Aziz Erkam Radyosu dinleyicileri, bu haftaki sohbetimizin mevzuu Miraç hakkında olacaktır. Gerçi Allahü Teala'nın ümmete lütfettiği, Resulünü şereflendirdiği bu mucize dün idrak edildi ve her birimiz gücümüz yettiğince bu mübarek gecede huzuru ilahiye takarrub için yapabildiğimiz her türlü ibadat-ı taatı, tövbe ve istiğfarı yerine getirdik. Ben bugün sizlerle bu Enderun sohbetinde Miraç'ın kültür ve edebiyat ve sanat boyutu hakkında bir sohbet yapmak istiyorum. Çünkü zaten dini yönleri üzerinde, cereyan edişi üzerinde, safhaları üzerinde daha önce radyomuzdaki çeşitli programlarla dinleyicilerimiz bilgilendirilmişti. Ben bugün dediğim gibi kültür ve sanat boyutu üzerinde durmak istiyorum. Bu mevzuu seçmemin sebebi de dini hayatımız ve dinimiz yahut İslam'ı geniş kitlelere anlatmanın sanat eserleri vasıtasıyla daha kolay mümkün olacağına olan inancımdır. Çünkü sanat dindar olsun olmasın çok geniş kesimleri ilgilendirir. Çünkü sanat Allahü Teala'nın güzel ve güzellik vasfının kainatta ve onun kullarında ve onun bazı kullarının eliyle hatta daha güzel bir şekilde tezahürüne vesile olacak bir özellik taşır. Bilindiği gibi Miraç, Hazreti Peygamber'in ve bu mucizenin kendisine lütfedildiği zamandan kıyamete kadar bütün mümin ve Müslümanların gerek itikatlarında, gerek ibadet hayatlarında bir dönüm noktası sayılacak değere sahip nebevi mucizelerin de en önemlilerindendir. Şu halde Miraç'ın biz Müslümanların hayatında, Efendimiz şahsında, onun hüviyetinde, onun başından geçen bir mucizevi olaylar zincirinin neticesinde şu bölümlerinden söz edebiliriz. Birincisi, Efendimizin peygamberliğine dair olan mucizelerden en önemlisi olması. Diğeri, bu mucizevi ve ilahi seyahat sebebiyle namaz ibadetinin müminlere farz kılınması. Bir diğeri, yine Efendimizin huzur-u ilahide alemlerin Rabbine yalvarması, ondan niyaz etmesi sebebiyle kendisine bahsedilen şefaat hakkı, ki bu bizi belki diğer hususlarından daha fazla alakadedir diyor. Çünkü insan tabir caizse kul beşer elbet şaşar. Böyle olunca da tövbe istiğfar etmesi gereken bir varlık. Bu tövbe ve istiğfarın tamamlayıcı rüknü de Efendimizin bize onun ümmetinden olduğumuz için şefaat etmesidir. Tabii bir de Miraç mucizesinin neticesinde Efendimiz'e olan imanın, Efendimiz'in sözlerine, Efendimiz'in şahsına olan, onun doğruluğuna olan inancın dün Hazreti Ebubekir'in şahsında olduğu gibi bugün de bizlerin zihninde, gönlünde, kalbinde kuvvetle yeniden tazelenmesidir. Hani bir ilahi vardır ya, tazelensin imanın, tevhide gel tevhide. İşte bizim imanımızı tazeleyecek unsurlardan birisi de bu mübarek gün ve gecelerde onların mahiyeti hakkındaki bilgilerimize dayanarak daha dindar, daha Müslüman, daha takarrub-ü ilahiye vesile ve vasıta bulacak yönelişlere girmemizdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten bir yıl evvel Recep ayının 27. gecesi Mekke'de Kuvvetli bir rivayete göre Hazreti Ali'nin kız kardeşi Hazreti Ümmü Hani'nin evinde, daha az kabul gören diğer rivayete göre ise Kabe'nin duvarına yaslanmış bulunuyordu. Uyku ile uyanıklık arası bir haldeyken Cebrail kendisini Miraç'a davet etti. Yunus Emre bu daveti çok güzel, açık, seçik, anlaşılır bir ifadeyle şöyle anlatıyor. Muhammed'e bir gece çalaptan indi Burak, Cebrail dedi hocam, Miraç'a çağırdı Hak. Ve bu davetle Cebrail refakatçi olarak, Burak da bir vasıta, peyki ilahi adıyla edebiyatımıza daha çok anılıyor, bir binek, bir vasıta olarak Efendimiz'e sunuldu. Bilindiği gibi Efendimiz ilk merhaledeki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, ikincisinde de oradan Refref adlı bir vesayet ile semavata yükselmiş, semavatın katları ziyaret edilmiş, Efendimiz orada çeşitli müşahedelerde bulunmuş, onlardan bize hadis-i şerifleriyle aktardığı ibret verici olaylarla bizi de bilgilendirmiş. Sonra Sidre-i Münteha'ya varılmış. Cebrail orada Efendimiz'i yalnız bırakmış. Efendimiz aleyhisselam tek başına huzuru ilahiye varmıştı. Bakın yine Yunus Emre bu hususları ne kadar sade bir şekilde anlatıyor. Aç kendine cennetin, Firdevs-ü didar senin, seni okur Sübhan'ın, ne yatarsın, hadi kalk. Durdu Miraç kastına, yürüdü abdestine, secde kıldı dostuna, demedi yakın Irak. Gitti Cibril Hazreti, getirdi Burak atı, nurdan idi hilati, gözü gevher, yüzü ak. Edebiyatçılarımız ve sanatkarlarımız Burak üzerinde çok durmuşlardır. Çünkü onun şekli, şemaili, Efendimiz'e hizmet etmek için getirilirken yaptığı bir ne diyelim, Efendimiz'e binek olmaya razı olmak için yaptığı itirazlar, efendim resim, halk resimleri ve minyatür sanatında onun çizimleri vesaire ve edebiyatımızdaki anlatımları hakikaten ayrıca üzerinde durulacak kadar zengindir. Bu bakımdan İslam Ansiklopedisi'ndeki, Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'ndeki Burak maddesi dinleyicilerimize bir fikir verebilecek özelliktedir. Ben bu hususlar üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü bunların hadislerin dışında şairlerin muhayyilelerinden çıkmış süslemelerle anlatımı söz konusudur. Zaten sanatta meseleyi abartma üzerine kurulduğu için böyle bir anlayış zuhur etmiş ve sanatımızın çeşitli kısımlarına Burak da önemli bir unsur olarak intikal etmiştir. Yunus Emre devam ediyor. Kadem bir taşa bastı, taş koptu bile vardı, kıf ya mübarek dedi, şöyle kaldı muallak. Taş dedi gelesini, bir kadem basasını, Resul dedi gelirim, buyurur ise o hak. Biliyorsunuz Kubbetü Sahre denilen Sahra taşı, ki onu biraz uzatarak Sahra, Kubbetü Sahra adıyla anıyoruz. Halbuki doğrusu Kubbetü Sahre'dir. Efendimizin Miraç'a çıkarken ayağını bastığı bu taş, onunla beraber bir mucize olarak hareket etmek istemiş. Efendim sen dur demiş. Nitekim şiirde de aslında kıf ya mübarek dedi. Yani Arapça dur demek. Bazı metinlerde dur ya mübarek dedi ve şöyle kaldı muallak, yerinden hareket etmiş, yukarıya doğru bir hamle etmiş vaziyette kalmıştır. Bugün Kubbetü Sahre denilen mescidin altında taş, bu bir tarafı yukarıya kalkmış, alt tarafından da bağlı olduğu kayaya az bir irtibatı olmak üzere duruyor ve ziyarete açık bir vaziyettedir. Bakın Yunus Emre devam ediyor. Göklere haber oldu, yer gök şadilik doldu, dediler rahmet geldi, bezendi sekiz uçmak. Gör Muhammed neyledi, gökleri seyreyledi, ümmetini toyladı, arşa henüz varacak. Yani Efendimiz semavatı dolaşırken çeşitli hadiselere müşahede etti, karşılaştı. Onlar hakkında Cebrail ile bilgi alışverişinde bulundu ve Allahü Teala'nın huzuruna vardığında da ondan ümmetini diledi, ümmetini toyladı. Arşa henüz varacak mısrağı bunu ifade ediyor. Bundan sonrası yani Sidret-i Müntaha'da Allahü Teala ile Resulünün baş başa mülakatı da çok önemli izahlara, şiirlere, metinlere, edebi eserlere intikal etmiş bir konudur. Bu ilahi oturum ve sohbetin hatırası kıldığımız namazların ikinci rekatlarındaki tahiyyat denilen oturumlara, celselere intikal ederek ümmetin de miktarı kadar yani o celseye de oturup o tahiyyatta oturup Allahü Teala'nın huzurunda bulunduğunu idrak eden kişinin dini heyecanı, anlayışı, huzur-i ilahide bulunmasının ona verdiği ürpertiş, sevinç, şadilik, korku kadar bizlerin de nasip almasına imkan veriyor. Çünkü her tahiyyat bizim huzur-i ilahide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzur-i ilahide bulunduğu anın remzi. Yani bizler her tahiyyata oturuşta Allahü Teala ile Resulü Aleyhisselam'ın bu başa baş mülakatına manen nail olduğumuzu düşünmeliyiz. Huzuru önünde diz çöktüğümüzü, Allah'ın kulu ve Resulü Efendimizle selamlaşmasını ifade eden tahiyyatı okuduğumuzu düşünmeliyiz. Bundan sonrası için edebiyatımızda çok bu tahiyyattan sonra Allahü Teala'nın Resulü ile ne konuştuğu konusunda çok güzel beyitler, çok güzel ifadeler, çok sanatkarane mısralar yazılmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi yine bir Miracı şairinin beytiyle şöyle ifade edilmiştir. Bu sohbetten haber yok. Yani Efendimizle Allahü Teala arasındaki bu sohbetin nasıl geçtiğine, nelerin konuşulduğuna, nasıl bir alışveriş olduğuna dair bir haber yok. Üstelik akıl anın mahiyetin bilmez. Bu sohbetten haber yok. Aklının mahiyetin bilmez. Ne bilsin tabişi mihrü mehin mahiyetin ama. Yani tıpkı körün ay ve güneşin parlaklığını bilmemesi gibi bizler de bu ilahi sohbetin mahiyeti hakkında tam bir bilgiye sahip değiliz. O aşık ile maşuk beynindeki bir sırdır. Efendimiz bu sohbet için, Efendimizin bu sohbeti için yine mesela bir başka mısrada Yunus Emre'nin çün dost dosta kavuştu, yüz bin kelam danıştı diye konuşmanın mahiyeti hakkında değil de konuşmanın niceliği hakkında bir güzel mısra var. Mevlid'deki bu manadaki, Miraç Bahri'ndeki bu manadaki mısralar da çok güzeldir. Ben mesela en çok şunu beğenirim. Bi kemu keyf ana gösterdi cemal. Allah Resulüne bi kemu keyf, yani mahiyeti ve niceliği, nasıllığı bizim tarafımızdan bilinmeyecek bir mülakat olmuştur. Bir teşerrüf vuku bulmuştur. İşte bu mülakattan sonra Efendimiz miracını tamamlamış oluyor. Ve kendisine bu mülakatın ardından da namaz ibadeti ifade ediliyor. Çünkü namaz Efendimizin bu ilahi alemlerden dönüşte ümmetine getirdiği en önemli hediyedir. Nasıl biz bugün bir yere gittiğimizde oranın en kıymetli nesi var, nesi yok sorar, öğrenir ve dönüşte sevdiklerimize onu getirirse, Allah-u Teala da Resulünün ümmetine namaz hediyesini böylece bağışlamıştır. Ümmetine Efendimizin getirdiği en hediye 5 vakit namazdı. Dinin direği namaz, şairin al abdesti, kıl namazı, çün saadet tacıdır. Sen namazı şöyle bil ki müminin miracıdır mısralarıyla ifade ettiği müminin tacı, ümmetin miracı namaz. İşte miracın bize en önemli hediyesi günde 5 vakit Allahü Teala'ya kulluğumuzu huzuru ilahiye vararak, secde-i şükrana ererek arz etmekten ibarettir. Miraç hadisesinin dini literatürde ilk merhalesine İsra, ikinci kısmına Miraç olarak anmak bir adet olmuştur. Mekke'de başlayıp yine orada sonlanmıştır ve bütün Müslüman milletlerin dini, şer'i, tasavvuf kültürlerinde ve edebiyatlarında önemli yer almıştır. Mesela Yunus Emre size biraz önce okuduğum şiirinden şöyle diyor dönüşü. Didarım sana ayan, gösteren belli beyan. İn Burak'tan ol yayan, arşıma bir ayak bas. Huzur-u ilahiye geldiğinde Burak'tan inerek arşa ayak, yalın ayak ayak basmak. Yani vardığınız yerin şerefiyle ilgili bir durum, tavır içine girmek gerektiğine işaret ediyor. Feriştehler geldiler, Burak'tan indirdiler, nalini döndürdüler, o dem yürüdü yayak. Çün dost dosta kavuştu, 100.000 kelam danıştı, ümmeti için çalıştı, odur Resulü mutlak. Şimdi burada Yunus Emre'nin bir başka şiiri, yani namazdan sonra miracın önemli bir merhalesi, Efendimiz'e ümmeti için şefaat hakkının verilmesi konusu önemlidir. Bakın bunu Yunus Emre Hazretleri Münacat-ı Muhammed başlıklı şiirinde şöyle ifade ediyor ki ve bu şiirin nakarat kısmı, yani tekrarlanan bölümü senden dilerim ümmetimdir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine düşkünlüğü ve bizim için Rabbinden istediği şey ümmetin affı ve onlara şefaat hususunda kendisine izin verilmesidir. Bu münacaatta bizim edebiyatımızdaki çok karakteristik münacaatlardan birisidir. Yani Allahü Teala'ya yalvarma ve yakarmayı anlatıyor. Ya Rabbi settarul uyub, senden dilerim ümmetim. Ya hayyu gaffarı zünub, senden dilerim ümmetim. Bu dem münacat eyleyip, bin türlü hacat söyleyip, özüm melamet eyleyip, senden dilerim ümmetim. Bakın bu son sıra önemli. Özüm melamet eyleyip, yani kendim için bir şey istemiyorum ya Rabbi, senden ümmetimi bağışlamanı diliyorum diyor şair. Yüce kıldım himmetimi, kim kurtaram ümmetimi? Efendimizin şefaat talebi niçindir? ümmetini kurtarmak içindir. Esirge gel ben yetimi, senden dilerim ümmetim. Atam anam istemezem, dünya kaygısın yemezem, ümmetim elden komazam, senden dilerim ümmetim. Yüzümü yere vuruban, kapılara doğrultuban, şükrane canım vere ben, senden dilerim ümmetim. Bu demki doğdum anadan, geçtim bu fani dünyadan. El yumuşam viraneden, senden dilerim ümmetim. Şimdiki başım kaldıram, gözüm yaş ile dolduram. Ahım cihana bildirem, senden dilerim ümmetim. Ümmetim için gelmişem, himmeti yüce kılmışam. Milkü cana gelmemişem, senden dilerim ümmetim. Gelmemişem uçmak için, Yahudiler koçmak için, şol bir avuç toprak için senden dilerim ümmetim. Adım Muhammed veresin, derdim yine sen bilesin, inam-ı ihsan kılasın, senden dilerim ümmetim. Katlandım ümmet gücüne, bakmazam artık ucuna, kılma kıl ümmet suçuna, senden dilerim ümmetim. Ol Tur-u Sina hakkı için, Mekke ve Mina hakkı için, Şehri Medine hakkı için, senden dilerim ümmetim. Sensin Ahad, sensin Samet, ihsanına yoktur adet, bu Yunus'a irgür medet, senden dilerim ümmetim. Efendim, bu münacatın cevabı olarak da yine Yunus Emre, Allahü Teala'nın Resulü'nün bu talebine verdiği şu cevapla bizi durumdan haberdar ediyor. Allahü Teala buyuruyor ki, Yunus Emre'nin ifadeleriyle aktarıyorum. Lütfedi ben eydir Hüda, ümmetine çekme cefa, bu dem sana kıldım ata, bağışladım ümmetini. Ümmeti benden diledin, himmet kılıcın biledin, muştuluk olsun eyidin, bağışladım ümmetini. Kaldır başını ey Habib, dertlilere sensin tabip, ümmetini etme garip, bağışladım ümmetini. Adını Ahmet vermişem, senden şeytanı sürmüşem, küffarı feda kılmışam, bağışladım ümmetini. Dertlilere kıldım deva, hacetini kıldım reva, beni seven seni seve, bağışladım ümmetini. Bakın bu Allahü Teala'nın kulağımıza küpe olması gereken bir ifadesinin Yunus dilinden aktarımıdır. Beni seven seni seve, bağışladım ümmetini. Bunun tersi de doğrudur. Yani Efendimiz Aleyhisselam sevildiği zaman Allahü Teala Hazretleri de sevilmiş olur. Dönder yüzünü arşıma, döşendi döşek ferşime, gel bari dur a karşıma, bağışladım ümmetini. Ümmetini hep göçürem, tizcek sıratı geçirem, Kevser şarabın içirem, bağışladım ümmetini. Nice gözün yaş idesin, hem bağrını baş idesin, inamını faş idesin, bağışladım ümmetini. Ey yeri göğün serveri, bilsin seni insüperi, ahır zaman peygamberi, bağışladım ümmetini. Lütfedi ben ey Dürgani, asilere verdim seni, senden dönem sanma beni, bağışladım ümmetini. Ümmetin oda yakmayam, suçun başına kalkmayam, senin sözünden çıkmayam, bağışladım ümmetini. Sen yetimler bağışısın, yanmış ciğerler aşısın, ümmetinin yoldaşısın, bağışladım ümmetini. Yüz bin şükür sultanımız, yine sevindi canımız. Çünkü dedi Sübhanımız, bağışladım ümmetini. Bu mısra Efendimizin Allahü Teala'nın ümmetini bağışladım demesi üzerine kendisinde hasıl olan sevinci aktarıyor. Yüz bin şükür sultanımız, yine sevindi canımız. Çünkü dedi Sübhanımız, bağışladım ümmetini. Yunus Emrem der zi safa, peygamberindir Müçtaba. Çün hak dedi ya Mustafa, bağışladım ümmetini. Efendim, bu Efendimizin münacatı ve Allahü Teala'nın onun münacatına cevabı, her ikisi de Yunus'un dilinden bu şekilde edebiyatımızın şaheserleri arasına girmiş bir sehli mümteni olmasının yanında Allahü Teala'nın Efendimize nasıl baktığını, onun ne gibi güzel ve özel vasıflara sahip olduğunu çok açık, net bir şekilde ifade eden en iyi naatlerden birisi olarak edebiyat tarihimize geçmiştir. Dolayısıyla bizler de Efendimiz'e verilen bu bağışlanma, şefaat sözüne, hakkına nail olacak kadar ona yakın bulunmalı, onun yanında ve yolunda ve sünnetinde olmalı ve yaptığımız büyük küçük bilip bilmediğimiz bütün günahlardan Efendimizin şefaatiyle tövbe ederek kurtulmanın çaresine bakmalıyız. Nitekim kandil günleri de böyle önemli zamanlardır. Allahü Teala'nın bize bahşettiği bir nevi fırsatlardır. İşte 15 asırlık bir maziye sahip böyle kıymetli ve mucizevi bir olayla ilgili kaynaklarda yer alan bilgiler, onları aktaran, açıklayan, yorumlayan alim ve sanatkarların ortaya koyduğu eserler zamanla gittikçe zenginleşmiş ve muazzam bir birikimin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Şimdi mevzumuzun diğer bölümlerine geçebiliriz. Burada benim biraz vurgulamak istediğim bir husus var. O da Müslüman milletlerinin dini yaşamada ve yaşatmada kendi hayatlarıyla, tecrübeleriyle, gelenekleriyle, kültürleriyle ilgili bir takım farklılıkların ortaya çıkması konusudur. Bu farklılıklar esasa müteallik değildir ama teferruatta tabii olarak bir takım farklılıklar söz konusudur. Bugün insanların, kadın olsun erkek olsun, dini yaşama ve dinin emirlerine göre davranma, hatta daha anlaşılır diye söyleyelim, dinin istediği gibi giyinme, yani setr yahut setre avret yahut tesettür meselesinde nasıl bir takım farklılıklar söz konusu ise, dinin diğer hususlarını anlamada, idrak etmede, kavramada ve yaşayıp yaşatmada aynı farklılıklar tabiidir. Bunlara bizim bakış açımızda naslara, yani ayet ve hadislere kesin ve apaçık aykırılıklar olmadıkça bir beis olmadığı, bir önlemenin gerekmediği, yasaklayıcı bir hükmün bulunmadığı konusunu unutmamamız gerekir. Burada bir tek husus vardır. O da sadece ve sadece ayet ve hadislere aykırılık. Açık, net bir aykırılık. Nitekim bizim son devirde İslam hukukunun kanunlaştırılması meselesinde Ahmet Cevdet Paşa'nın kaleminden çıkmış ama arkasında kuvvetli bir ilmi ekibin de bulunduğu Mecelle Cemiyeti'nin ortaya koyduğu mecellede bu hususta şöyle bir ibare vardır. Örf muhakkemdir. Yani örfe göre de hüküm vermek caizdir. Yeri geldiğinde örf bir kanun hükmünde bile sayılabilir. Şimdi burada bir başka misalle konuyu açıklamak isterim. Mesela Mısırlılar kandil gecelerinde yahut mübarek gün ve gecelerde bizim mevlid anlayışımızdan farklı olarak mahalli kültürlerinin etkisiyle çeşitli uygulamalar yaparlar. Ve bunları da mevlid adıyla anarlar. Mesela İmam-ı Şafii mevlidi. Efendim diğer tanınmış büyük ulemanın ve mutasavvıfların ölüm yahut vefat yıl dönümlerinde yaptıkları törenler hep o kişilerin mevlidi adıyla anılır. Bu uygulamalar mesela minarelere flamalar çekilir, bayraklar çekilir, sokaklar renkli fenerlerle dolatılır. Efendim insanlar sokaklara çıkarak o zatların, zevatın türbesini riayet eder. Orada tasavvufi grupların yaptıkları zikirlere vesairelere ala meleğinden sokağın ortasında yaptıkları faaliyetlere katılırlar. Bu onların eski kadim kültürlerinden biri devam ede gelen bir anlayışlarıdır. Mesela yine günümüz Suudi Arabistan'da ise kandillerin gelip geçtiğinden geniş kesimlerin, halk kitlelerinin haberi olmaz. Bunu umreye giden, hacca giden herkes görmüş, bilmiş, duymuştur. Yahut bunlar sadece birer takvim hadisesi mahiyetinde kalır. Bu gece Recep'in 27. gecesidir. Bu gece Kadir gecesidir. Kadir gecesinde bizim kültürümüzde ve diğer İslam milletlerin kültüründe tezahür eden, ortaya çıkan farklı uygulamaların hiçbiri Suudluların hayatlarında ve kültürlerinde yoktur. Sadece ve sadece vitir namazında müessir bir dua vardır. Halbuki biz vitir namazında böyle bir duayı da yerine getirmiyoruz. Şimdi bunların hangisinin daha iyi olduğu konusu ehlinin bize söyleyeceği hususlardır. Ama şu bir gerçek ki kültürler bu konularda farklı yollar benimsemişler, farklı tavırlar tutturmuşlardır. Bu da o milletlerin bunlardan aldığı zevke, heyecana, dini hayatlarının canlılığına, din sosyolojisi ve din psikolojisi alanlarının ölçülerine göre farklı olurlar. Nitekim Suud'daki bu sokağa yahut işte hayata aksetmeyen bu kandil gecelerinin belli küçük gruplar, yani onlara ben ehli diyorum, ehlinden başka kimsenin ne takvimde gözü olur ne de kalbinde bir coşku. Şimdi bizim hayatımızda ise mübarek gün ve gecelerin tesidi, yani mahiyetine ve şanına layık bir şekilde ihyası, yaşanması, bir fırsat olarak değerlendirmesi çok önemli görülmüş ve asırlarca resmi törenlerle camilerde, hususi merasimlerle de tekkelerde dini bir coşkuyla kutlanmasına özen gösterilmiştir. Kandil alayları tertibi, minarelerin kandil ve mahyalarla donatımı, büyük şehirlerde görülen ve sokaklara taşan hareketli bir dini hayat bu anlayışın farklı yansımalarıdır. İşte bunlardan birisi de Miraç kandili dolayısıyla ortaya çıkan ve musiki tarihimizde Miraciye adıyla anılan bir uygulamadır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Nasıl Mevlid kandilinde Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Efendimizin doğumuyla ilgili yazdığı manzumeyi biz okur, dinler isek, Miraç kandilinde de böyle bir manzumenin okunup yazılması arzusu şiddetle duyulmuş. Daha önceleri Bu arzu çeşitli şairlerin Miracı anlatan şiirlerinin okunmasıyla yine belli makamlarda, belli bir üslupta Anadolu yahut bizim Karadeniz tabiriyle belli bir kaide ile, yani belli namelerle okunduğu vakidir. Fakat daha sonra bunlar ayrıca bestelenerek Miraç'la beraber Miraç'a has bir mahiyette bestelenerek sadece Miraç kandillerinde yapılan Miracı kutlama törenlerinde okunmak üzere özel bir mahiyet kazanmıştır. Dediğim gibi daha önce pek çok şair manzum yahut mensur Miracı yazmış. Bunlar Miraç gecelerinde ve başka zamanlarda da okunmuş olmakla birlikte bizde Miraç kandilinde okunmak üzere Mevlid gibi besteli bir eserin ortaya konması 18. asrın başlarına kadar geri gider. Bunların en başında en tanınmış, en beğenilmiş ve günümüze kadar okunmakta devam etmiş olanı, yani notası elde bulunanı, nasıl okuyacağı Miracı Han denilen okuyucular tarafından da bilinen özelliklere sahip olanı Nai Osman Dede'nin Miracı'sıdır. Kaynaklarda belirtildiği üzere bir kandil gecesinde Şeyh Mehmet Nasuhi Efendi, ki Üsküdar Doğancılar'da tekkesi bulunduğu malumdur. Şimdi o tekke Doğancılar Camii adıyla yahut Mehmet Nasuhi Camii adıyla anılmaktadırlar. Kendisinin kabri de oradadır. Dinleyicilerimizin bir fırsat bulduklarında bu Miraç kandilinin ertesinde, önünde, arkasında teberrüken orayı ziyaret edip bir Fatiha ile ruhlarını hatırlamalarını ve tatyip etmelerini acizane tavsiyeden kendimi alamıyorum. İşte bu tekkede Nai Osman Dede'den Mevlid gibi Miraç kandilinde okunmak üzere bir Miracı'ya yazıp bestelemesini istemişti. Nasuhi Efendi, kendisi Osmanlı meşayihinin önde gelenlerinden, devrinde önemli bir isim. Nai Osman Dede de Mevlevi'dir. Ondan böyle bir Miracı'ya yazıp ve Miraç kandilinde okunmasını istemiş. Osman Dede de Aruz Vezni'ne kaleme aldığı 102 beyitlik eserini Segah, Müstahar, Dügah, Neva, Sabah, Hüseyin-i Nişabur makamlarında ve her birine hane adını verdiği 7 bölüm halinde besteleyip ilk Miraç kandilinde burada okunmuş. Ve okuduğu eser çok beğenilmiştir. Ben şimdi o eserle ilgili de size bir takım bilgiler vereyim. Madem ki bir kültür ve sanat sohbeti yapıyoruz, Endor'un sohbetlerinin esas hedefi budur. Birazcık teknik bilgilere de kulağımızı açık tutalım. Nai Osman Dede tevşihli mevlitlerde olduğu gibi bahir aralarında mevcut çeşitli tevşihler koymuş. Bunlardan bir tanesi Hazreti Mevlana'ya, ki Farsçadır. Bir tanesi de Mehmet Nasuhi Efendi'ye ait Arapça tevşihler. Diğerleri de kendileri bestelemiştir. Dolayısıyla bu Miraciye devrinde Ebced notası icat edilmiş olmasına rağmen kulaktan kulağa meşk edilmiş Aziz Mahmud Hüdayi Dergahı Şeyhi Mehmet Ruşen Efendi'nin, ki kendisi çok tanınmış bir Miracı Han imiş, onun vefatından sonra unutulmuştur. Sonraları Balat Şeyhi Hafız Kemalettin Efendi adlı bir Şeyh Efendi tarafından yeniden bestelenmişse de yeterince beğenilmediğinden kaynaklarda bu eksik kalan yahut unutulan kısmın uzun ömürlü olmadığı, yani günümüze ulaşmadığı belirtilmektedir. Şimdi burada bir hususa daha işaret etmek lazım. Üsküdar'ın Miraciye'nin ortaya çıkmasında, yaşatılmasında, hatta günümüze kadar gelmesinde önemli bir yeri vardır. Bir kere Üsküdar'da bu iş ilk defa başlamış. Yani Nasuhi Mehmet Nasuhi Hazretleri Nahi Osman Dede'den bu talebi Üsküdar'daki dergâhta istemiş, talepte bulunmuş ve o da bestelediği eseri ilk defa Nasuhi dergâhında okutmuştur. Bu daha sonra bir vakfiyeyle de her yıl okunmak üzere bir vakfiyeyle de kayıt altına alınmış ve senelerce Üsküdar'da Nasuhi dergâhında okunmuş. Daha sonra başka kişiler aynı eserin başka yerlerde okunmasını da kayda bağlamışlar. Yani vakfiye konusu yapmışlar. Dolayısıyla İstanbul'da, Bursa'da böyle vakıfları biliyoruz. Yine hatıralardan anladığımız kadarıyla artık Anadolu'nun her yerinde bu Miraciye'nin okunması yaygınlaşmıştır. Son devirde eser tamamen unutulup ortadan kalkmaması için de Supi Ezgi ve Abdülkadir Töre tarafından değişik sanatkarlardan dinlenerek ayrı ayrıya notaya alınmış ve neşredilmiştir. Neyzen Emin Dede'nin Hopçuzade Mehmet Şakir Efendi'nin oğlu Şeyh Ali Rıza Efendi'den, ki bu da tanınmış bir miraciye handır, notaya aldığı miraciye maalesef kaybolmuştur. Supi Ezgi eseri 27 Nisan 1936'da Mehmet Sami'den notaya ve plağa almış, darbı Türki usulüne oturtup bazı düzenlemelerde bulunarak Nazari Ameli Türk Musiki kitabında yayınlamış. Fakat plağa aldığı, yani aldığı plakların ne olduğu bugün meçhulümüzdür. Daha sonra Cumhuriyet'ten sonra yeniden bu plağı alma işi, tescil işi yapılmış. Yine Üsküdar'da yapılmış. Fakat maalesef o kayıtlar da kayıptır. Şimdi aziz Üsküdarlılara ve bu işle ilgili olan herkese hatırlatıyorum ki Supi Ezgi'nin plağı aldığı ve daha sonra 1936 yılındadır zannediyorum, Cemalettin Server Revnakoğlu'nun bize haber verdiği ikinci kayıt da ortada yoktur. Bunların bulunması icap eder ve bunları kim nerede saklıyorsa, daha doğrusu bilmeden muhafaza ediyorsa, bunların ortaya çıkması, bunların peşine düşülmesi gerekir. Ben burada şunu hatırlatayım, nasıl okunuyor? Miraciye Miraç kandilinde veya ertesi gün cami, mevlevihane ve tekkelerden başka eşraf konakları gibi diğer bazı yerlerde de icra ediliyor. Namazın ardından bir hafız İsra suresinin baş kısmını okuyarak tören başlıyor. Fatiha'dan sonra iki Miraç han birbirine bitişik iki kürsüye çıkarak eseri müştereken icraya başlıyorlar. Bakın mevlitte tek kişi okur. Gerçi Anadolu'nun bazı yerlerinde iki kişinin mevlid okuduğunu da biliyoruz ama Miraciye'de mutlaka iki Miraçhan kürsüye çıkarak okuyorlar. Ve kürsünün altında oturan zakirler de her mısra'ın sonunda sallu aleyh, yani peygamberimize salatü selam getiriniz ibaresini makamına göre topluca söylüyorlar. Altıncı bahrin her mısra'ın sonunda ise minnes salat, Peygamber Efendimiz'e bizden salatu selam olsun ibaresi terennüm edilir. Münacat hanesi olan son hanede de, son kısımda da ikbel ya mucib, ey dualara icabet eden Rabbimiz, dualarımızı ve salatu selamlarımızı kabul eyle cümlesi tekrarlanırdı. Bir de her bahirden önce zakirlerce o bahre mahsus tevşihler okunurdu, tıpkı mevlid törenlerinde olduğu gibi. Münacat kısmı icra edilirken dinleyicilere gül suyu serpilir. Miraç'ta Hazreti Peygamber'e sunulan içecekleri temsilen şerbet veya süt ikram edilir. bazen mevlid törenlerinde olduğu gibi şeker dağıtılırdı. Miracı tamamlanınca da Necm suresi yahut Bakara suresinden bir aşr-ı şerif okunur. Miraç duası ile tören biterdi. Şimdi 70'li yıllarda şu hatıramla bu bahse son verelim. 70'li yıllarda dinleyici olarak benim de katıldığım bir miraciye toplantısındaki İstanbul Tophane'deki Kadiri Asitanesi'nde gerçekleştirilmişti. Ve miraciye hanlardan, yaşayan son miraciye hanlardan Hopçuzade Şakir Efendi ve arkadaşları tarafından okunmuştu. Törenin sonunda adını hatırlayamadığım yaşlıca bir Rifai Şeyhi tarafından tilavet edilen Necm Suresi, ben dahil bütün dinleyicileri öyle etkilemişti ve coşturmuştu ki hepimiz başka bir alemlere, adeta miraca ruhen uruc etmiş ve kendimizden geçmiştir. Daha doğru geçmiştik. Daha doğrusu bunu tarif etmek de imkansızdır. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, gerisini siz hayal edin. Cemaat okunan ayet-i kerimelerin ardından bir ağızdan arşa ulaşacak kadar gür ve içten bir sesle, bu benim yorumum, yani canı gönülden demek daha doğru, Allah Allah, aman Allah'ım, ya Resulallah, medet ey fahri kainat gibi feryat ve nidaları seller gibi akan gözyaşlarına karışmış, meclise bir başka halet hakim olmuştu. Hazırun, ayetlerin anlattığı Miraç safhalarını adeta yaşamış, herkes tabir caizse kendi uruç ve hubutunu, yani yükseliş ve dünyaya tekrar dönüşünü adım adım idrak etmişti. Tilavetin sonunda hepimiz manevi alemleri dolaşmış ve sanki dünyaya tekrar gözlerimizi açmıştık. Burada bir Fatiha'ya vesile olması için zikretmek isterim ki, rahmetli Selçuk Eraydın hocamızla da konuşmacı olarak katıldığımız Eskişehir'deki bir Miraç programında merhum bize aynı duyguları yaşatmış. Miracı öyle anlatmıştı ki, onunla beraber safha safha ilahi alemlere yükselmiş, sonra tekrar dünyaya gözümüzü açmıştık. Allah ona da, bu konuda çalışanlara da, dinleyenlere de, cümlemize de bir miraç nasip etsin, manevi miraç nasip etsin, huzuru ilahide bulunduğumuz daima şuurunu idrak etmemizi sağlasın inşallah ve bu dünyadan huzuru Rabbil Alemine gerçekten o bizden razı, biz zaten ondan razı olarak varmamızı nasip ve müyesser eylesin. Bugünkü sohbetimizi işte burada tamamlamış bulunuyoruz aziz dinleyiciler. Diğer bir Endor'un sohbetinde buluşmak ümit ve niyazıyla hepiniz sağlıcakla kalın efendim.